Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, muhterem Erkam TV izleyicileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfan'a programındayız. Gündemimizi kültür ve irfan penceresinden yorumluyoruz. Ve kıymetli bir konuğumuz var. Muhterem Abdurrahman Topbaş Beyefendi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Gündemi değerlendirmiş olacağız. O yüzden gündemde neler var diye bir hafta boyunca araştırdım. Son günlerde, belki son yıllarda diyelim, bir ekonomik sıkıntılar var hali hazırda dünya çapında. Pandemiden dolayı birçok ülkede şu anda krizler söz konusu. Biz kendi ülkemizdeki bu krizi bir şekilde atlatabiliyoruz, geçinebiliyoruz. Belki bizim yaşımızdaki insanlar birazcık daha zorluk gördüğü için şu anki çok zor gelmiyor. Fakat yeni nesle baktığımızda yeni nesil ne yaparsanız yapın bir doyumsuzluk var. Yani asgari ücrete 20 bin lira zam yapsanız bu sefer o da yetmez diyor. Bir doyumsuzluk var. Bir huzursuzluk var. İşte bu ekonomik sıkıntıyı dünyanın bütün sıkıntıları gibi görüyor. Maneviyattaki eksiklikten de kaynaklanabilir belki bu ama bu doyumsuzluğa değinmek istiyorum ilk olarak. Gençlik sürekli olarak olsun, alalım, hemen alalım, bir an önce alalım. Ondan sonra eksiksiz olsun, kusursuz olsun diye bir handikap içerisinde. Sizce ekonomik krize, ekonomik sıkıntılara nasıl bir gözle bakmak gerekiyor?
Bir sistem sokuşturdun arada yeni nesle. Bu sistemi hak ediyorlar mı? Bir açıdan bakarsan hak ediyorlar, bir açıdan bakarsan hak etmiyorlar. Şimdi adaletli
evet.
Davranmamız lazım.
Peki.
Çünkü biz bu şu anki yeni kuşağa bu noktada bir zorluk yaşatmadık ve hep umut yaşatıldı. Hı hı. Dünya genelindeki bir trendti bu. Hı hı. İşte biraz çok böyle ekonomiye girmek istemiyorum. Hı hı. Hani para bolluğu denen bir dönem, genel bir trendti bu. Her yerde yaşandı. Hı hı. Dünyanın çok farklı yerlerinde evet. Yaşandı. Hı hı. Peki şu an nasıl oldu? Esasında sorun. Hani şoförlükte bir tabir vardır, kazık fren diye. Hı hı. Araba giderken böyle tabir caizse ve zank diye bir frene basarsınız. Arabanın içindeki herkes böyle sağa sola gider bir şey olur. Hı hı. Rahatsız olur. Normalde araç kullanırken fren gayet normal bir şeydir. Hı hı. Viraja girerken ışıklarda vesaire frene basarsınız. Ama kazık fren dediğiniz bir anda... Hı hı. İşte 50 ile giderken 20'ye düşürecek bir fren kazık frendir. Özellikle Türkiye ile ilgili bir kazık fren durumu oldu. Kazık fren durumu olduğunda bu nesil hiç karşılaşmadığı bir şeyle karşılaştı. Yani bir tedrici diye bir tabir vardır ya. Hı hı.
Alıştıra alıştıra.
Ne diyelim biraz böyle genç şey konuşalım. Step by step.
Evet.
Veya hutbe hutbe Araplar. Burada öyle bir şey olmadı. Küt diye bir anda bir fiyat artışları, kur uçtu gitti vesaire. Hı hı. Bunun getirdiği bir yansıma ve ne oluyoruz da karşılaştılar. Şimdi bir kere gerçekten bir doyumsuzluk hı hı. durumu var. Bu dünyanın genel trendi. Ben anlatıyorum bunu pek çok yerde. Yani şu dijital dünyanın getirdiği bir trend, bir moda var. Hı hı. Oradan yönetiliyor zihinler. Hı hı. Komple teorisi olarak söylemiyorum bunu. Bir fiili durumlar. Yani zihinler derken duygular diyelim. Reklam ajansları bunun en fiiliyat merkezi. Onlar da işini yapıyor bir taraftan bakarsanız. Evet. Ama şöyle toplu olarak çerçeveye, resme baktığımızda 5 çeşit kahvaltıya, 7 çeşit kahvaltıya alışmış bir insana bir anda artık 2 çeşite düştün derseniz ya ne oluyor der. Olaya böyle bakalım. Şimdi biraz bizim gençliğe gidelim. Yani peynir, zeytin ve işte bir domates, yeşillik hı hı. gibi bir şeyin olması yeterliydi. Hı. Zenginseniz yağlı peynir alırdınız veya hali vakti yerindeyse diyelim. Diğeri daha böyle az yağlı, yarım yağlı peynir yerdi. Çünkü şarküteriler dışındaki o da çok az zaten. Gittiğinizde böyle size çok fazla seçenek sunulmuyor. Hı hı. Ama şimdi değişen bir dönem var. Bu değişen dönemde 5 çeşit, 7 çeşit, 10 çeşit kahvaltı yapmak zorundasın. Hı hı. Algısı oturtuldu. Biz de bu algının bir parçası olduk. Hı hı. Ebeveynler olarak. Böyle bir mükellef sofra kurduk. Bu mükellef sofrayı kim kurdu? Demin dediğim gibi hali vakti yerinde insan bunu kurabilir. Hı hı. Ama bunu herkesin yaptığı bir hale gelmeye başladı. Yani orta kesim de buna girdi. Hı hı. Şimdi eski Türk filmlerini hatırlayın. Fabrikatör bilmem ne bey, işte Necmi Bey, İbrahim Bey falan diye bir işte film şey yapar. Genellikle o Mercedes olur. 50'li yaşlarda saçları ağarmış zengin bir adam profili. Müstakil ev vesaire. Ve orada dönen bir takım hayatlar. Toplum da bunu seyrederken derdi ya evet bu adam işte fabrikatör eski tabirle veya işte kuyumcu vesaire. Yani o hayatı yaşayabilir. Evde hizmetçileri olur, şoförleri olur, bahçıvanı olur vesaire. Geçmişteki bu son 30 yılda bu süreç hızla toplumun diğer katma aşağı doğru gelmeye başladı. Buraya geldiğinde ve bunu yaşayan, yani o keyfi yaşayan insan keyiften vazgeçmekle yüz yüze kaldığında ne oluyoruz diyor. Hı hı. Bir ticari örnek vereyim. Burberry, İngiltere'de tabiri caizse asillerin giydiği bir marka. Hı hı. Ama salı pazarına git, Kadıköy'deki salı pazarına git, taklidi var. Hı hı. Eskiden var mıydı? Yoktu. Çünkü eskiden bunu sadece zenginler giyer diye kimse ona tevessül etmezdi. Alıp giyerse de iki mana çıkardı. Bir zengin bunu giymiş, ona vermiş. İkincisi de ya görmemişe bak gitmiş taklidini almış. Hani bize ait olmayan, hı hı, bizim sınıfımızda olmayan bir kıyafeti giyiyor gibi bakarlardı. Burberry ne yaptı bunu? Şirket politikası olarak krem de la krem tabaka bana yetmiyor. Bir alta ineyim dedi. Bir alta indi, onlara fiyatladı. Onlara da bu kıyafetleri giydirmeye başladı. O katmana inince bir alt katmandaki, yani taklit dediğimiz işte o korsan şeyler şey yapmaya başladı. Ama ne yaptı mesela? Ciro olarak büyüttü. Bu sefer ne oldu? Evet, böyle giymek seçkinlik alameti. Biz de öyle olmaya çalışalım. Hı hı. Ve artık bu sıradan hale geldi. Peki kumaşı çok mu farklı? Hayır değil. Şu farklı mı? Hayır değil. Hı hı. Bu bir marka çalışmasıdır. Bir sınıf belirlemedir. Mesela insanlık tarihi itibariyle baktığınızda bu çok olmuş.
Evet. Şeyde.
Hep
evet.
Yani sınıf, kıyafetle sınıf belirleme çok, hı hı, yaygın bir usul. Pek çok toplumlarda, ki Osmanlı'da bu da çok yaygın. Böyle bir durumda şimdiki fiyatlarla söyleyeyim. Mesela işte 700-800 lira, 1000 liraya bu gömlek geldiğinde adam onu alamıyor artık. Birkaç kere de giymiş.
Alışmış artık.
Alışmış. Oradan şey yapıyor. Evet. Bu esasında bir örnek, yani bir uç örnek. Çünkü gerçekten İngilizlerin üst sınıfına hitap eden bir markanın nasıl bir toplumun, yani dünyadaki toplulukların genel kullanıma açıldığının göstergesidir. Tabii burada her gün dünyevi bir gündemle uyandı. Evet. Çocuklar. Şimdi dünyevi gündemde uyanınca ben merkezciye geldi. Ben merkezciye geldiğimde iş başka tarafa gidiyor. Bir sanatçı vardı. Herhalde rahmetli oldu. Rasim Öztekin. Diyor ki, bir şeyini anlatıyor. 80 öncesini, o sert yıllar diyor. Sağ, sol, kavga, gürültü, kıyamet diyor. Ama diyor, mahallede diyor, aynı mahalle içerisindeki farklı dünya görüşlerindeki insanlar da olsa diyor, birbirine karşı çok samimiler. Ve birbirlerinin dertleriyle dertleniyorlar. Hı hı. Yani politik olarak farklılar ama birbirlerinin dertleriyle dertleniyorlar. Şimdi bu irfani geleneğin, hı hı, farkında olunmayan devamıydı.
Evet.
Şimdi tabii o küresel modernizm, o ben merkezde o kadar yerleşti ki her tarafa. Hı hı. Bu ikinci sıraya düştü. Yani birine yardım ediyorsun şu an. Hı hı. Niye yardım ediyorsun ki bana diyor. Veya buradan bir çıkarım mı var diyor. Yani parasal kastetmiyorum. Yani yolda birini eşyasını taşıyorsun, hı, bir şey yapıyorsun filan. Böyle bir kısmı
garip,
şey, garip bakıyor. Çünkü o kadar affedersin bencil bir noktaya geldik
maalesef
ki. Yani burada. Esasında Cumhuriyet tarihine baktığımızda hani Osmanlı işte dinle ilgili bir takım kısıtlamalar oldu, hı hı, şu bu oldu ama o toplumda çok yüzyıllardır gelen geleneğin getirdiği bir usul, erken edep, adap ve ilişkiler zinciri vardı.
Toplumun sigortasıydı aslında irfan dediğimiz olay.
Evet.
Ne kadar olumsuzluk içerisinde olursa olsun iki insan, ne kadar ayrı düşünürse düşünsün, irfan vakti geldiğinde aslında onun gereği gibi davranıyorlardı. Mesela Anadolu'da çok vardır. Hali hazırda şu an belki bitti, belki hala vardır ama kan davaları vardır Anadolu'da. Çok basit meseleden dolayı, aslında yine nefsi bir meseleden dolayı kavga etmişlerdir. Ve o kavganın sonucunda kan davası meydana gelmiştir. Biri birini öldürmüştür, sonra o başkasını öldürmüştür falan derken çok ucu bucağı belki tahmin edilemeyen seviyelere gitmişlerdir. Fakat şöyle hadiselere çok denk gelmişizdir, çok anlatırlar. Diyelim ki yağmurlu bir havada, aniden bastıran bir yağmurda o kan davalısının çocuğu sokaktaysa, normal şartlarda o çocuğu düşmanı evine alır, yağmur bitene kadar bekler, yağmur durduktan sonra da salıverirdi. Yani orada irfan devreye giriyordu, hatta sigorta devreye giriyordu. Toplum irfana alıştığı için gereğini yapmak zorunda hissediyordu. Dolayısıyla kan davalıymış, düşmanmış, ayrı fikirdeymiş hiç önemli değil. Yeri geldiğinde o zor zamanda o insana yardım etmek gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Bu günümüzde galiba bu sigorta artık o irfan sigortası devreye girmiyor. Çünkü insanlar bencil, hep ben olayım, ben olsam ne yaparım, ben olsaydım böyle mi yapardım diye düşündüğü için az önce söylediğiniz örnekte birine yardım ettiğinizde ya ben birine yardım etseydim acaba niye yardım ederdim? Bir karşılığı beklemek için, almak için yardım ederdim diye düşünüyor. Kendisine de yardım eden insanın kendisinden bir şey beklediğini düşünüyor.
İzah çok cuk oturdu. Gençler kısmına gelirsek tekrar, gençler de şimdi bu yaşadıkları zorluktan bir ders çıkaracaklar. Yani bir süre sonra. Şu an böyle bir ne oluyoruz durumundalar. Ama tekrar eski kodlara dönecekler. Çünkü bu kısa sürecek bir şey değil.
Evet.
Dünyadaki bu fırtına bizim ülkemizde nasıl yansıyor? Şu an biraz sert yansıyor ama bir süre devam edecek. Hmm. Bu da tabii sizi gayri ihtiyari eskiden nasıl yapmışıza döner. Çünkü bu şeydir, insanlık böyle bir şeydir. İlk kez muhatap olduğu bir şeyle ne yapacağını bilemediğinde geriye doğru dönüp bakar. Geçmişte ne olmuş?
Hı hı.
Ve o annesinin, babasının, dedesinin anlattıkları şuurun altındaki şeyler çıkmaya başlar. Ve onlar devreye girer. Yani yardımlaşma, paylaşma vesaire. Ben mesela hemen bir şey anlatayım. Okuldayken bazı günler döner çıkardı. Döner çıktığı günler o döner ekmeği alırken çok dikkat ederdim.
Hı.
Yani onu aldığımda alamayan arkadaşlar görmesin, onların yanında yemeyeyim diye alır, böyle kuytu bir yere gidip şey yapardım. Çünkü o zaman döner ekmek hali vakti yerinde ailelerin çocuklarını alıp yiyebileceği bir şeydi. 90'lı yılların başı veya 80'in sonu bahsettiğim. Şimdi o hassasiyet kaybı oldu. Yani şansına küssün diyor. O tabii. Döneri yiyemiyorsa ne yapayım diyor yani. Kazansaymış, anası babası verseymiş vesaire gibi bir şu an bir bencillik var. Bu bencillik yavaş yavaş kırılacak inşallah. Peki, temenni olarak söylüyorum.
Tam bu noktada nasıl kırılacak diye sormak istiyorum ama ondan önce şu var. Biz tabii gençliği anlamalıyız. Gençlik sürekli işte bizi kimse anlamıyor. Biz özgürüz, bırakın özgür kalalım, rahat kalalım diye. Şöyle bir durum var. Biz aslında çocukken babalarımız bize her türlü belki zorluğa alıştırdılar. Yeri geldi işte bazı şeyler emekleyerek yapmış olduk. Şu anda o yok. Yani biz çocuğumuzu hali vakti yerinde olsun olmasın. Hali vakti yerinde olan çok lüks bir arabayla bırakır. Diğeri daha düşük bir arabayla bırakır. Kapının önünden alıyoruz. Okula kapının önüne bırakıyoruz. Sonra yediği önünde, yemediği arkasında. İşte bir dava bilinci veya bir düşünce, fikir geliştirme bilinci yok. Sürekli olarak cep telefonuyla uğraşıyor. Yani nesilden kopuk bir şekilde yaşıyor. Bu ona göre iyi. Bize göre de iyi değil. Arada zaten bir sürü tartışma çıkıyor. Bizi anlamıyorsunuz. Siz eski kafalı oldunuz artık. Dünya bu. Dünya bu şekilde ilerleyecek diye. Ama dünyayı nasıl ilerletecekler merak ediyorum. Diyelim ki zor durumda kaldığında bize bakacak. Babam böyle yapmıştı diyecek. Ama bir sonraki nesili merak ediyorum. Sizce nasıl olacak? Yani torunlar babam nasıl yapmıştı diye sorduklarında ellerinde telefonla büyüyen bir baba var. Hiçbir zorlukla karşılaşmamış, bir fikir geliştirmemiş. Ama o zorlukla karşılaştığında babam böyle yaptığına göre ben de böyle yapayım mı diye mi devam edecek?
Şimdi evet, dijitalleşmeden kurtulamayız.
Hı hı.
Bunu bir kere bunu kabullenelim. Yani dijitalizasyon.
Evet.
Hatta ihtimal ki o kuşakta tuş bile olmayacak.
Ya dokunmak bile belki olmayacak.
Dokunmak bile olmayacak. Evet. Belki sözlerin mesaj haline, tekst haline gelmesi yaşanacak. Bir dijitalizasyonun kaçışı yok. Ancak şöyle bir şey var. Sonuçta sosyal hayat şartlar değişse de çok fazla değişmiyor. Yani bir tanesi nedir? Yardımlaşmadır, birlikte yaşamaktır. Yani komşuluk kavramı.
Evet, yok o şu anda yok.
İşte tekrar olacak. Yani komşudan bir şey isteme.
Hı.
Komşuya yardım etme,
ev
alma komşu al, lafı boşa söylenmiş bir laf değil. Burada çocuğu, nesli eğitmek ebeveyne düşüyor. Yani anne babaya. Tamam. Ama doğru bir metot. Bence ailelerin bir metot problemi yaşıyorlar. Yani kendi 70'lerin, 80'lerin, 90'ların şartlarını, usullerini bugüne uygulamaya çalışıyorlar ve bunda ısrar ediyorlar. Hı. Doğru bir şey değil, net. Ama bazı doğrular var ki ortak zaman geçirmek.
Evet.
Ben geçen programda söyledim, doğma büyüme Üsküdarlıyım. Bir gün babam beni aldı, dedi ki erzak dağıtacağız dedi. Hı hı. Tamam, gidelim. Meraklıyız, çocuğuz işte falan. Ağır koca torbayı aldım, girdim. Ya bizim mahallenin yan mahallesi. Hı hı. Bir apartmanın altına girdim, hiç unutmuyorum. Yani 35 senesi garanti bu. Hı hı. Olmuştur. Bir kapıdan içeri bir girdik. Ya bizim mahallede böyle bir gariban mı varmış? Hı. Duvarlar kararmış rutubetten. Evde bir kilim vesaire, hı hı, dökülüyor. Sonuçta Üsküdar.
Evet.
Eski bir yerleşim yeri. Yaşayanların, hı hı, hali vakti 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Böyle bir garibanlık var mıymış dedim ben. Hı hı. O çocuk yaşımla, evet varmış garibanlık da benim haberim yok. Evet biz yoğurda ekmek doğrayıp öğün yiyenler falan gördük. Onlar normaldi o zamanlar. Hı. Ama bu eve girdiğimde Allah Allah dedim yani. Zaten bir kere rutubetten nefes alamıyorsun. Hı. Böyle bir şey, pencere, hapishane penceresi gibi yukarıda ufacık falan bir ev. Şu an çocuklarından şikayet eden anne, hı, babalar evlatlarıyla böyle bir tablo, böyle bir an, enstantane yaşamışlar mı? Önce buna bakmak lazım. Yani bu yavrumuz böyle bir veya delikanlı böyle bir şey yaşamış mı, yaşamamış mı? Şimdi böyle bir şey yaşamamışsa tabii ki iPhone son çıkan neyse, herhalde, hı hı, 14 çıktı şu an, 14'ü alma veya pahalılığından dolayı şikayet etme gündemiyle yaşar. Esasında 12'de 11'de onun işini görüyordur.
Evet.
Ama böyle bir tablo olduğunda evet yine belki iPhone 14 isteyebilir ama bir taraftan da yani hani şükür ya Rabbim bak neler varmış demek kıvamına gelir.
Evet, asıl mesele o aslında çocuklarımızın mevcut durumlarını karşılaştırabilecekleri
hayatın realitesi.
Evet.
Hayatında çünkü evet. Sosyologların bir tespiti var. 120 yılı geçen zengin aile yok gibi bir şey. Hmm. Şahsen detay incelemedim ama mantıklı geliyor. Yani işte 4 kuşak.
Evet.
Ortalama 4 veya 5 kuşağı kapsıyor. Yani bir gün sen de düşebilirsin.
Evet.
Özel okul, illa özel okula vereyim diye bir şey var. Yani biraz böyle acı istediğin neredeyse aileler kendini jiletleyecekler. Çocuğu özel okula veremedik, hı hı, diye. Ya özel okulda okumayan başka bir şey olmuyor ki. Hatta üniversiteye, derecelere baktığınızda devlet okulları daha yukarıda.
Evet.
Tabii ki özel okulun bir farkı var vesaire. Ama imkanın varsa verirsin. Yoksa vermez. Çünkü çocuk diyor ki baba diyor falan gitmiş ben de gideyim diyor. Yani orada işte çocuğu kırmadan güzel bir metotla bunu yerleştirmek lazım.
Abdurrahman Bey, bu doyumsuzluk var tabii. Bunun sonuçları da var şu anda. Ben sonuçlarına gelmek istiyorum belki ikinci bir gündem olarak. Hı, şimdi hı. Günümüzde insanların yaşantıları genelde çok standarttır. Dışarı çıkma, yeme, içme. Hani sizin daha önce bahsetmiş olduğunuz o lokantasız devirleri çok gerilerde bıraktık. Artık her sokak başında restoranlar var, lokantalar var, kafeler var. Hatta bu kafelerin de belli bir kültürde artık tek tipleşmesi var. İnsanlar yurt dışından gördükleri örnekleri, aynen sizin daha önce söylemiş olduğunuz o firmayla alakalı vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi sırf taklit olsun diye belki bizim kültürümüze uysa da uymasa da getirip bizim sokağımıza koyuyorlar. Bununla alakalı işte kafeler var, ondan sonra lokantalar var, aynı kültürle hareket ediyorlar. Yani Amerika'da görmüş olduğunuz sunum teknikleri neyse Türkiye'de de görüyorsunuz, en ücra köşede de görüyorsunuz. Fakat burada bir değişiklik var. Mesela bu gibi yerlere takılan insanlar genelde oraya gideyim, bir huzur bulayım. Ondan sonra arkadaşlarla, ahbaplarla, dostlarla bir kahve içeyim, bir çay içeyim, ondan sonra da dağılayım diye düşünüyorlar. Geleceğim nokta şu, bir huzur bulmak için gittiğiniz mekanlar bile artık huzursuzluk çıkaran mekanlar olmuşlar. Nereye geliyorum? Şiddete geliyorum. Yani günümüzde çok gereksiz bir şekilde, çok küçük meselelerle bile insanlar şiddete başvurabiliyorlar. Bu kadına şiddet olduğu gibi hayvana şiddet, insanlara şiddet. Yani sokakta gidiyorsunuz, insanlarda bir tahammülsüzlük var. Hani kültürlü, konforlu bir ortamda yaşıyor. Fakat bir bakıyorsunuz ki birdenbire insanlar birbirine giriyorlar ve inanılmaz bir şekilde çok garip isteklerle bile olsa isteğini yerine getirmediği için bir başkasına şiddet uygulayabiliyor. Bir başkasını öldürebiliyor. Şimdi bunun arka planında kültürden yoksunluk olamaz. Çünkü entelektüel diyoruz. Ben burada irfanın aslında işte o sigorta kısmının gittiğini düşünüyorum. Yani irfandan yoksunluk. Çünkü bir cana kıymak, ondan sonra bir canı incitmemek, bir cana kıymak çok tehlikeli, bir canı incitmemek çok değerli diye biz büyüklerimizden böyle gördük. Hatta günümüzde iletişim tekniklerine baktığımızda da karşıdaki insanı sadece bir insan olarak gördüğünüzde o insana normal bir şekilde davranabiliyorsunuz. Ama karşıdaki insanı 5-6 çeşit bir baba, bir anne, ondan sonra bir çocuk, bir yeğen, bir amca gibi gördüğünüzde ona karşı davranışınızın kalitesi de değişmiş oluyor. Bırakın ona şiddet uygulamayı, artık ona karşı daha saygın davranmaya başlıyorsunuz. Ya işte çünkü o bir baba, o bir evlat, o bir amca, o bir anne, o evin ekmek götürmeye çalışan bir insan gibi karşıya rol biçtiğiniz takdirde ona karşı saygınız artmış oluyor. Fakat bu günümüzde şu anda yok. İnsanlar ufacık bir meseleden dolayı şiddete başvuruyorlar.
Efendim, gülümsemeden başlayalım.
Tamam.
Gülümseme problemi var.
Tebessüm problemi var.
Evet.
Onun sebebi de telefonlar olsa gerek. Sürekli telefona bakarak
asılsın. Valla ne olduğunu bilmiyorum ama.
Ekranlara baka baka.
Birçok sebep vardır ama belki hepimize yansıyan bir şey. Yani böyle gençlerin kendilerine yaptığı, geyik diye tabir ettikleri böyle espriler vesaire falan var. Onları şey yapmıyorum. Kastetmiyorum. Genel olarak gülümseme, tebessüm, güleç yüz. Ki mesela Türkiye'de güleç soyadı çoktur. Bu esasında toplumsal bir dengedir. Çünkü çok hoşlaşmadığınız bir arkadaşınız komşunuzla karşılaştığınızda onun yüzünde tebessüm varsa sen ona karşı olumsuz duyguları izhar edemezsin. Öne çıkartamazsın.
Gülüyorsa, tebessüm
gülüyor
ediyorsa.
Çünkü tebessüm ediyor.
Evet.
İşte İslam'daki selam oradan geliyor. Selam vermek birbirine. Halatı sormak. Tanımanız, şey yapmanız çok önemli değil.
Yani insan kötülük yapacak şey selam vermez. Evet. Gibi bir algı oluyor. Evet.
Yani bence buradan başlamak lazım ki işte bizim o kadim geleneğe baktığımızda güler yüz ve selam vermek. Hatta ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hani o bir tartışma ortamına girdiğinizde çünkü hani karşınızdaki adam böyle size tabiri caizse dandun konuşmaya başlar diyor.
Evet.
Onu da zaten cahil diye tanımlıyor. Selam deyin, uzaklaşın diyor.
Evet.
Yani tartışmayı devam ettirme diyor. Şimdi bunu böyle sosyolojik olarak incelediğinizde ve psikolojik olarak incelediğinizde hem birey hem toplumdaki müthiş bir etki var yani. Farz edin birle tam böyle dalaşması 5-6 kişi sizi seyrediyor. Siz eyvallah kardeş sana selam ediyorum deyip çekip gittiğinizde daha fazla söyleyeceği bir şey kalmıyor size. Ama seni tanımıyorum, sen kimsin vesaire gibi bir cümleyle de ayrılabilirsiniz. Ama o adamın hala söyleyeceği bir şey var size. Çünkü maçı sert bitirdiniz. Ama maçı tebessümle bitirdiğinizde haklısın haksızsın çok önemli değil. O adamın sana söyleyecek çünkü senin o olay mahallinden çıkman lazım.
Evet.
İşte tebessüm böyle bir etkisi ve gücü var.
Yani olayı değiştirmek tamamen sizin elinizde. Karşıdaki insan ne kadar asık suratlı olursa olsun, art niyetli olursa olsun aslında siz orada süreci kendinizin yöneteceğini düşündüğünüz takdirde bir tebessümle olayı tam tersine çevirebiliyorsunuz.
Ya şimdi beni yanlış anlamışsınlar da psikologlar ve çeşitli o yan branşlar bunları anlatıp para alıyorlar, para kazanıyorlar.
Evet.
Bunlar zaten bizim bildiğimiz şey, bize ait olan şeyler.
Yani irfanımız zaten bunu bize gerektiriyor.
Yani geçmişten gelen o yüzyıllardır yaşadığımız ve örnek olan hayatın gereklilikleri bu.
Evet.
Şimdi bu olduğunda mesela şiddet de gidiyor.
Gider tabii gider.
Evet. Tabii şiddetin alt planında özellikle kadın erkek ilişkilerinde veya birey ilişkilerinde.
Birey ilişkilerinde.
Şiddetin bir tarafında kesinlikle alkol ve madde bağımlılığı var. Tabii bu istatistik zaten.
Yani kendinde bu, olan bir insan şiddet uygulamaz zaten. Ne demek istiyorsunuz yani?
Şöyle bir şey var. Yani
sarhoş oluyor.
Uygular ama çok azdır. Oransal olarak baktığınızda veya böyle anlık bir öfke patlaması olarak görürsünüz. Ama diğer türlü baktığınızda bu ve genellikle böyle varoşta atfedilen bir şeydir bu kadına şiddet. Ama
değil.
Oranlara bakın, istatistiklere. Toplumun bir sürü kesiminde bu var.
Ama medya kanalları genelde varoş kesimlerini gösteriyor. O onun vazifesi.
Yani.
O onun algı yönetimi.
Şimdi o detaylara çok girmeyelim. Evet. Yeni bir tartışma alanı geçeriz ama. Hatta şöyle bir şey vardı eskiden. Ya babam bugün çok sert, yanaşmayalım. Adam üzgün bir şeye gelmiyor. Kızgın eve gelmiştir.
Yüzünden belli zaten. He. Evet.
Ona çok böyle şey yapmazlar. Hı-hı. Hani bir öfkesi geçsin, rahatlasın vesaire diye. Ondan sonra çünkü bu insan hali, ruh hali olabilir.
Ama siz de yapabilirsiniz. Belki eve gittiğinizde eşinizin suratı asıksa salimen bir ortam olması için susarsınız. Mesela
çok güzel, durum idare edersiniz. Çok güzel, tam oraya geliyordum. Evet. Kim öfkeliyse diğeri bir adım geri çekildiğinde.
Çok güzel, evet.
Bu. Bir adım geri çekildiğinde o sonuçta duygu sürekli arz etmeyen bir şeydir. O hal aşağı doğru indiğinde insan normalleşir. Bazen kimine açlık etkiler vesaire, insanların çokluğu, böyle gürültülü ortamlar filan, kimini olumsuz, kimini de olumlu etkileyebilir. Burada o adımı, o mesafeyi, o ilişkiyi bir anlık yönettiğinizde bu birkaç dakikalık, yani 3-5 dakikalık bir şeydir.
Bu kadar, evet.
Evet, ondan sonrası daha güzel gider. Ama o an bir bireyselcilik, acelecilik yaptığınızda tatsız bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ve bizim insani ilişkilerde kullandığımız abla, teyze, abi, amca, dayı gibi tabirler de esasında toplumun birbirine karşı oluşturduğu bir saygınlığın göstergesidir. Veya kardeşim.
Yakınen görüyorsunuz, yakın görüyorsunuz onu.
Yakın görüşüyorsunuz. Evet. Esasında bu hala devam ediyor. Bu güzel.
Evet.
Şu an kimde devam ediyor? Daha böyle biraz daha böyle orta kesime devam ediyor. Orta ve daha altta devam ediyor. Evet. Ama diğerleri işte bey, bayan, hanımefendi falan gibi bir mesafe koyuyor ama diğerinde daha o mahalle kültürü olan yerlerde sıcaklık hala devam ediyor.
Evet.
Hatta ben bunu bir sitem olarak da söyleyebilirsiniz. Yani selamun aleyküm demek bile hala toplumun bir kesiminde
gariplik,
tartışma
sonra
konusu. Yani selamun aleyküm diyenler böyle biraz daha varoş, işte Kurtlar Vadisi vesaire, o şey. Yani daha böyle entelektüel bir noktaya, çok zengin bir noktaya geldiğinde onu kullanmazsın, selam dersin. Ne fark ediyorsa. Veya merhaba dersin.
Evet.
Merhaba, ne fark selam, ediyorsa. Evet. Mane olarak çok fark eden bir şey yok ama orada bir farklılaşma, bir zorlama var. Bence bunlar gereksiz ve hoş da olmuyor. Biraz komik kaçıyor. Bir sınıf iddiası. Tabii böyle olunca şiddet meyilliniz daha artabiliyor. Çünkü duygularınızı o an kaybediyorsunuz şeyde. Deminki noktaya geldiğimizde.
Evet, evet. Duygu gidiyor.
Evet.
Sadece istek kalıyor. Ben kalıyor. Egom kalıyor. Benim dediğim olacak. Sadece ben varım. Ben yapacağım gibi bir.
Şimdi hayvana şiddet var. Evet. Gerçek şiddet uygulama var. Bir de hayvana hayvan gibi muamele etmeme var. Hayvana insan gibi muamele ediyorlar. O da hayvanın yapısına aykırı bir şey yapıyorsunuz. Yani hayvana yazık. Net söyleyeyim. Özellikle eve alınan köpeklerde malum köpeğin bir kokusu vardır. O koku gitsin diye bu sefer hayvana tıbbi bir müdahale yapılıyor. Yazık değil mi hayvana? Kediler, evet, kediler eve uygun. Ama köpek daha zorlu bir hayvan. Yani zor şartların hayvanı.
Ki kediler de aynı işlemleri yapıyorlar sonuçta. Evet. Evet.
Bahçede daha yakışır hayvana bu hayat. Yani diğer tarafa geldiğimizde evet bir takım şiddet uygulanlar var ama bir de hayvanları modernize ediyorlar.
Modernize bir hayvan.
Evet. Ne demek sizce?
Bilmiyorum. Merak ediyorum şu anda.
Hayvanları hazır yeme boğma. İnanın şu an obez kediler ve köpekler var. Ya biz yüzyıllardır hayvan bakıyor ve tasavvuf geleneğinde de çok önemli bir yerdir. Yani hasta hayvanlara bakmak tasavvuf eğitiminde
evet, evet, evet.
Çok önemli bir metottur.
İnsana hep, hizmetten geçen bir mertebe.
Hep kullanıla gelmiştir evet. Ve zordur.
Tabii.
Çünkü hiçbir şey olmasa hayvan kokar.
Hayvana hizmeti için becerdiğinizde evet, insana da çok rahat hizmet eder
kesinlikle
hale gelir.
Yani evet, o bir aşamadır. Hüdayi Hazretleri'nin hayatında var ya
evet,
bu. Üstadı onu yetiştirirken böyle çok zor zor işlere koşuyor.
Evet.
Affedersiniz, helal temizletiyor, ciğer sattırıyor. Böyle aşama aşama hasta hayvanlara bakmak, onları tedavi etmek, onlarla ilgilenmek de bizim medeniyet kodlarımızda, yani irfan geleneğinin en önemli eğitim usullerinden bir tanesi. Bugün bakıyorsunuz, inanın hayvan o yeme alıştığında da evdeki yemeği verdiğinizde yemiyor. Şimdi eskiden ne vardı? Yemek fazla geldiğinde bir şeye konur, kapının öndeki hayvana evet, verilir veya balkona konur,
değerlendirilir.
Kuşlar yer.
Evet, evet.
Şimdi onu yiyen yok çünkü
hazır yeme alışmış.
Hazır yani, yeme alışmış. Şimdi bir, hazır gemalı para veriyorsunuz. Hı hı. İki, öyle bir sektör oluşmuş, o sektörü destekliyorsunuz. Üç, evde kalan yemek çöpe gidiyor. Çünkü vereceğiniz bir yer yok.
Evet.
Hayvan da o yemeğe alıştığında artık ondan sonra başka bir şey de yemiyor.
Evet.
Yani gerçekten bu iyi niyetle yapılmış ama hatalı bir uygulama. Ve güzel şu ki geçmiş seyyahlara, yabancı seyyahlara baktığımızda işte İstanbul sokaklarındaki kedi köpek bolluğundan bahseder. Hı hı. İnsanların bunları beslediğinden vesaire. Yani bu geçmişten gelmiş ama şu anki durumu biraz sıkıntılı. Esasında insanımızın bunu biraz daha farklı bakarak daha doğru bir noktaya taşıması lazım.
Şiddete bağlantı olarak aslında biz köpekleri evde besler hale geldiğimiz için onların da belki dünyasını değiştirdik. Onların dünyasını değiştirdik. Onlara bir ilgi gösteriyoruz ama dışarıda insana aynı ilgi göstermiyoruz.
İşte mesele orada.
Evet.
Yani
o duyguyu orada harcıyoruz belki bir anlamda.
Birbirlerine tahammül edemeyenler, birbirlerine tahammül edemeyenler hayvanla teskin olmaya çalışıyor. Hı hı. Tamam da ama bu doğru bir şey. Evet, bir anlık bir hayvanlarla muhataplık güzeldir. Hı hı. Anlık. Ama bu bir hayatın olmazsa olmazı haline getirdiğinizde hayattan kopuyorsunuz.
İnsandan kopuyorsunuz, hayattan kopuyorsunuz.
İnsana ilişkilerden kopuyorsunuz. Evet. Zaten şu ekranın bir muhataplığı var. Geri dönülmez bir şekilde. Bir de üstüne bunu eklediğinizde yoksa
her ikisinin ortak özelliği de aslında
hayvan beslenmesin vesaire gibi bir şey söylemiyorum ama doğru şekilde doğru beslenmek şekilde lazım. Beslensin.
Yani evet.
Biz mutlu olurken acaba hayvan da mutlu oluyor mu, olmuyor mu?
Evet.
Yani hayvanın şartları var.
Onu da sorgulamak lazım. Yani cep telefonuyla uğraştığımızda bir komut veriyoruz ve o komutu yerine getiriyor. Aslında hayvanı da beslediğimizde gel, otur, kalk, yat gibi komutlar veriyoruz ve hayvan uyguluyor. Acaba biz onlara o komutları vermeye alıştığımız için dışarıda insanla işte gel buraya deyince gelmiyorum falan deyince bu sefer ona karşı şiddet mi uygulamaya başlıyoruz? O da olabilir. Ya bir komut veriyorsunuz, karşıdaki uymuyor. O zaman bir acaba tezata mı düşmüş oluyor? Onu da sormak lazım. İnsandaki tahammül sınırı giderek alta doğru inmiş oluyor bu şekilde. Yani hem dijitalleşmeden dolayı hem de o işte verdiğiniz komutları yerine getirecek bir insan bulamamanızdan dolayı.
Belli arkadaşlar dışında farklı insanlarla oturup kalkmamız lazım.
Sosyalleşmemiz lazım.
Evet, sosyalleşmemiz
İnsanlarla
lazım.
Oturup konuşmamız
o zaman,
lazım. Evet.
Ya hani tabiri caizse kankalarım var. Ben ancak onlarla rahat ediyorum değil efendim. Aksine sen kankaların dışında birileriyle başka insanlarla oturup kalksan, arkadaşlık etsen, muhatap olsan farklılaşacaksın.
Evet.
Daha rahatlayacaksın ve daha kaliteli bir noktaya geleceksin. Hı hı. İşte onun için Hazreti Peygamber zenginlerin çağrıldığı, zenginler dışındakilerin çağrılmadığı sofranın, ziyafetin kötü bir fiil olduğu, kötü bir faaliyet olduğunu bize belirtiyor. Niye? Evet. Çünkü orada ağalar kulübü gibi bir şey oluyor.
Kontrollü bir topluluk var orada.
Ama
düzeyli bir topluluk var.
Her kesimiyle muhatap olduğunuzda tabii şimdi askerlik de kalktı. Yani çok kısa bir döneme geldi. Eskiden askerlik vardı. Herkes birbiriyle yani uzun askerlik vardı.
Herkesin insan vardı. Evet.
Şimdi askerlik de çok kısa olunca daha böyle tanışana kadar zaten şey bitiyor.
Askerlik bitmiş oluyor. Evet.
Eskiden toplumun farklı kesimleri ki ben de bu tecrübeyi yaşadım. Çok farklı kesimleriyle orada muhatap oldum. O insanlarla oturdum, kalktım, arkadaşlık ettim. Ben onlara tahammül ettim. Onlar bana tahammül etti. Hı hı. Onun için özellikle gençlere, üniversitede, lisede, nerede okuyorsanız, sınıftaki, okulunuzdaki, farklı görüşlerdeki, farklı bakış açısındaki, farklı seviyelerdeki arkadaşlarınızla da zaman geçirin. Hı hı. Onları anlamaya çalışın. Onların da sizi anlamasına yardımcı olun. Sonuçta herkes bu toplumun bir parçası
ise. Bir parçası, evet. Çok güzel değindiniz programın sonuna doğru. Hı. Burada yine şu faktör ortaya çıkıyor aslında. Kontrollü bir birliktelikten çok fayda gelmiyor. Yani telefona odaklanmış bir insan kendi kontrolündeki yerlere gidiyor. İstediği yere gidiyor, istediği diyaloğu alıyor. O diyaloğu sağlamayan kişiyi kabul etmiyor, beğenmiyor. Ama kontrolsüz birliktelikler yani arkadaşlarla olan birliktelikte sizin ne söyleyeceğinizi ben bilmiyorum. Her an her şeyi söyleyebilirsiniz. Ben de size söyleyebilirim. O da bana söyleyebilir. Dolayısıyla kontrolsüz bir muhabbet var ve aslında insanı güçlendiren, insana kazandıran da bu.
Evet. Tamam. Yani o beğenme merkezli ilişkilerden çıkmak lazım.
Hayatın çok, bütün sürprizlerine açık
olmak
lazım. Evet.
Beğenme merkezli işte like atın bakalım filan. Yani bu sağlıklı bir zihin oluşturmuyor, bir ilişki oluşturmuyor. Evet. Sonuçta hayatın zorlukları var. Daha neler gelecek Daha ne zorluklar gelecek onları da bilmiyoruz.
Onlara da hazırlıklı olmak lazım.
Onlara da hazırlık olmak lazım.
Evet.
Birbirini anlayan, beni anlamıyorsun değil.
Evet. Beni kimse anlamıyor.
Beni kimse anlamıyor. Peki sen kimseyi anlıyor musun?
Evet. Güzel bir soru.
Gençler için de doğru. Bu lafım büyükler için de.
Herkes beni anlasın, herkes beni anlasın. Yani peki sen kimi
anlıyorsun?
Sen çocuğunla
ilişki kuramıyorsan kendine sorgulayacaksın. Senin çocuğun seninle veya başka ilişki kuramıyorsa
o da kendine sorgulayacak.
O da kendine soracak. Bir ortak akıl dediğimiz esasında şura, istişare gibi yine bizim kültür ve irfan geleneğimizi yaşatırsak daha huzurlu, daha mutlu,
daha güleç ortamlarda buluruz.
Evet, daha güleç. O da refah getirir. Yani refah derken kanaati getirir.
Evet.
Kanaat geldiğinde de en büyük zenginlik o.
Refahın gelmesi için gülmeyi beklemeyelim. Gülelim ki refah gelsin diyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür
yani buradan aslında gerçekten güzel bir iki sonuç çıkarmış oldum ben kendi adıma. Birincisi biz kendi çocuklarımızı bu Z kuşağını işte alfa kuşağını zorluklara alıştırmadık. Zor imkanları göstermedik. Zorda kalan insanları göstermedik. Hep güzellikler göstermiş olduk. Onlara ara sıra kendilerinden daha zor imkanlarda olan insanların da olduğunu gösterecek ortamlara sokmak lazım. Onlardaki merhamet damarının, onlardaki kendini sorumlu hissedecek damarın gelişmesine faydalı olması için. İkincisi de ne olursa olsun hangi ortamda olursak olalım bir gülümsemeye çalışalım. Belki çok negatif bir olayı pozitife çevirmenin yoluna bakalım diyorsunuz.
Yani tebessümü sadaka olarak
algılayalım.
Algılayalım, evet. Kullanalım.
Kullanalım. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun.
Sağ olun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, kıymetli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Biz de sizler gibi güzel istifade ettik. Umarız sonraki programlarda da aynı güzelliklere devam ederiz. O ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.